Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve maliyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Radi, Bakara suresinin 261. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği, yedi başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah dilediğine kat kat artırır. Şüphesiz Allah ihsanı bol olandır, bilendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahre Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Behmen 1399, Hicri Kameri 13 Cemadiyusani 1442 ve Miladi Takvimle 27 Ocak 2021 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Ümmülbenin Kerbela şehitlerinin anısı ve dini sorular ve cevapları adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Amerika'nın hatasını telafi etmesi gerektiğini söyledi. Erakçı, İran bölge güvenliği ile ilgili sadece bölge ülkeleriyle konuşur dedi. İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti, Umman İran için stratejik bir ortaktır dedi. Tahterevançı, aldatma ırkçı İsrail'in dış siyasetinin temel unsurlarından biridir açıklamasında bulundu. Türkiye Bağdat'a askeri danışman gönderdi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı, Amerika'nın kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen COEP nükleer anlaşmadan çekilmesine atıfta bulunarak, Amerika hatasını telafi etmelidir, o zaman İran da karşılık verir dedi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif dün attığı tweet'te, İran neden önce iyi niyet göstermeli sorusunu sorarak, İran 4 yıldır süren acımasız Amerika ekonomik terörizmine karşı kararlı bir duruş sergileyen bir ülkedir. Öyle ki İran nükleer anlaşmanın çiğnenmesine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ihlallerine rağmen bunun üstesinden gelmeyi başardı dedi. Zarif, anlaşmayı sebepsiz yere Amerika Birleşik Devletleri ihlal etti. Bu ülke hatasını telafi etmeli, ardından İran da cevap verecektir dedi.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seyyid Abbas Erakçı, İran'ın bölge güvenliği ile ilgili sadece bölge ülkeleriyle konuşmaya hazır olduğunu söyledi. Kuvvetli temaslarda bulunan Erakçı, Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmet Nasır El Muhammed Es Sabah'la yaptığı görüşmede Kuveyt'i Fars Körfezi ülkeleri arasında anlaşma ve barış sağlanması yönündeki çabasını takdir ederek bölgenin toplu güvenliği için diyalog ve bölge dışı ülkelerin müdahale etmemesi unsurlarına vurgu yaptı. İran ve Kuveyt'in ikili ve bölgesel konularda istişarelerin gereğine vurgu yapan Erakçı, İran'ın Kuveyt ve diğer bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme azmini ifade etti. Bölgedeki mevcut kapasiteleri değinen Erakçı, Fars Körfezi ülkeleri arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin bölge için aydınlık bir gelecek oluşturabileceğini söyledi. Amerika'nın kapsamlı ortak eylem planına dönmesi durumunda İran'ın izleyeceği siyasetini açıklayan Erakçı, nükleer anlaşmayla ilgili veya onun ötesi konularda bir müzakere olmayacaktır. Fakat tüm tarafların nükleer anlaşmayı uygulamaya dönmesi 5+1 çerçevesinde görüşülebilir dedi. İran'ın 5+1 ülkeleriyle nükleer anlaşmanın uygulanması dışında hiçbir konuda görüşmeyeceğini belirten Erakçı, bölge güvenliği konusunda da İran'ın yabancı müdahale olmaksızın bölge ülkeleriyle görüşebileceğini söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Afganistan'da barışın tüm grupların rol ifa etmesiyle mümkün olduğunu söyledi. Hatipzade, Taliban'dan bir grubun İran'ı ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, bu ziyaretin amacının Afganistan'da barış süreci hakkında görüşme olduğunu ve Afganistan'da kalıcı istikrarın tek yolunun tüm grupların rol ifa etmesinden geçtiğini söyledi. Hatipzade, İran'da kamu diplomasisinde cereyan edenlerin diplomasının yeni aşaması olduğunu ve İran'ın geleneksel diplomasisi ve uluslararası diplomasinin yeni bir gelişmeleri tecrübe ettiğini söyledi. İran'ın özel Afganistan temsilcisinin geçen günlerde Rus, Alman, Afganlı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel Afganistan temsilcisiyle görüştüğünü ifade eden Hatipzade, Taliban heyetiyle Afganistan'da kalıcı barış sürecinin görüşüleceğini belirtti. Hatipzade, İran'ın Afganistan politikasını her zaman bağımsız ve Amerika tutumuna bağlı olmadığını ifade ederek, Afganlar arasında görüşmelerin o ülkedeki kalıcı barışın tek yolu olduğunu belirtti. Hatipzade, Amerika'nın yıllarca Afganistan'a müdahale sonrası bunu sonlandırmaktan ve sorumlu bir çıkıştan başka yolu yoktur, dedi.
İran Merkez Bankası Başkanı Umman hükümetinin Tahran ile ticari ve bankacılık ilişkilerini Amerika'nın azami baskısına rağmen sürdürdüğünü belirterek Umman'ı İran için stratejik bir ortak olarak nitelendirdi. Bankacılık ve ticaret konularını görüşmek üzere dün Umman'a giden İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, Umman Sanayi ve Ticaret Bakanı Gays bin Muhammed El Yusuf ile bir araya gelirken, hali hazırda Amerika'nın maksimum baskısı başarısız olmuştur. İran ve Umman arasındaki ilişkilerin uzun ve tarihi geçmişi göz önüne alındığında iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek gerekiyor, dedi. Himmeti, İran ve Umman özel sektörünün kapasitesi ve işbirliği iki ülke arasındaki ticaret seviyesini ve hacmini iyileştirmek için kullanılabilir derken, Umman Sanayi ve Ticaret Bakanı da İran Merkez Bankası Başkanı ve beraberindeki heyetin sunduğu önerileri memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Maskat, Tahran ile ticari ilişkileri genişletmek için her türlü çabayı gösterecektir, dedi. Taraflar ayrıca ticaret ve bankacılık işbirliğini genişletmek için gereken strateji ve araçların nasıl kullanılacağını da tartıştı.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Komutanı Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi, geçtiğimiz günlerde sona eren İktidar 99 tatbikatının kombine hareketler yürütmede insan gücü becerilerinin bir göstergesi olarak tanımladı. İran Ordusu Kara Kuvvetleri'nin İktidar 99 tatbikatı 19 ve 20 Ocak tarihlerinde Mekran kıyılarında gerçekleştirilmişti. İran Ordusu Komutanı Tümgeneral Musevi dün yaptığı açıklamada İktidar 99 tatbikatının başarılı ve göz kamaştıran bir şekilde yapıldığını söyledi. Tümgeneral Musevi, bu tatbikata geliştirilen senaryolar talimatlara göre adım adım başarıyla uygulandığı ve genel olarak askeri güçlerin hedeflere ulaşmadaki modelleri, moralleri ve becerileri son derece olumluydu, dedi.
İran Gümrük Genel Müdürü son 10 ayda İran ile çeşitli ülkeler arasında yaklaşık 59 milyar dolar değerinde dış ticaretin yapıldığını söyledi. İran Gümrük Genel Müdürü Mehdi Mir Eşrefi, yaptırım koşullarına rağmen dış ticaretin yükseliş eğiliminde olmasına atıfta bulunarak, İran bu sürede yaklaşık 122 milyon ton mal ihraç etmiş, bunun karşılığında ülkenin yaklaşık 59 milyar dolar döviz gelirisi olmuştur, dedi. İran'ın son 10 ayda ihracatının başında Çin'in ardından Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Afganistan'ın geldiğini belirten Mir Eşrefi, Bu 5 ülkenin İran'dan ithalatı toplamda 21 milyar dolar 300 milyon dolardır. Ağırlık olarak da ihracatın %73'ünü oluşturuyor dedi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi aldatma ve baskıyı Siyonist rejimin dış politikasının temel bir unsuru olarak gördüğünü ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bu gibi tehditlere karşı kendini savunma hakkını saklı tuttuğunu söyledi. İran'a göre Mecid Tahterevanchi dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin konulu sanal toplantısında yaptığı konuşmada ırkçı İsrail rejiminin son 5 yıldır 2231 sayılı Güvenlik Konseyi kararını açıkça ihlal ettiğini, aldatma ve baskının Siyonist rejimin dış politikasının temel unsurları olduğunu söyledi. Tahterevanchi, Filistinlilere yönelik gaddarlıklarını ve suçlarını örtbas etmek ve bölgedeki istikrarı bozucu eylemleri gizlemek için kullanılıyorlar. Bu nedenle konsey ırkçı İsrail rejiminin kötü niyet ve yalanlarından haberdar olmalı dedi. İranlı yetkili konuşmasında ayrıca şöyle dedi. Kendimizi savunmada ve bugün ırkçı İsrail rejimi temsilcisinin Birleşmiş Milletler Şartı'nın ikinci maddesini açıkça ihlal ederek oluşturduğu tehdit de dahil olmak üzere her türlü tehdide güçlü bir şekilde cevap verme hakkımızı saklı tutuyoruz ve elbette Güvenlik Konseyi buna karşı çıkmalıdır. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi, dünyanın en uzun krizi olan Filistin meselesinin Birleşmiş Milletler'in kurulmasından bugüne kadar Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi'nin gündeminde yer aldığını hatırlatırken, Güvenlik Konseyi'nden Filistin meselesini sona erdirmesini, Filistin içinde ve dışında milyonlarca ezilen Filistinlinin temel haklarını desteklemesini ve işgalci İsrail'e karşı ciddi mücadele edilmesini istedi.
Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Beşar el-Caferi, Siyonist rejim İsrail'in Arap topraklarını işgalinden bu yana 50 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen bu işgalin bugün de devam ettiğine, Güvenlik Konseyi'nin sorumluluklarını yerine getiremediği ve işgale son veremediği durumunda bölgemizde gerginliğin ve çatışmanın devam etmesindeki temel faktör olduğunu belirtti. Caferi, Trump başkanındaki önceki Amerikan yönetiminin İsrail işgaline ve planlarına karşı eşi benzeri görülmemiş bir ön yargıya tanık olunduğu için meselenin bununla sınırlı olmadığını dile getirerek bu yönetimin Arap topraklarının siyasi ve hukuki gerçekliğini değiştirmeye yönelik tek taraflı, kışkırtıcı ve yasa dışı tedbirler aldığına işaret etti. Caferi, işgal yetkililerin yerleşim suçları, ırk ayrımcılığı, keyfi tutuklama, işkence, yerinden edilme, demografik değişim, Golan'ın doğal kaynaklarının çalmasının yanı sıra şantaj yoluyla milliyetini empoze etme girişiminde de bulunduğunu belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı, İsrail işgalinin Avrupa'da okuyan ve tatillerini aileleri arasına geçirmeye gelen Golan öğrencilerini İsrail vatandaşlığını kabul etmeye zorladığını, aksi halde Avrupa'ya gitme ve eğitimlerine devam etmeyi engellemeli tehdit ettiklerine de dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanı, Filistin sorununu çözmek için Birleşmiş Milletler kararlarına bağlı kalınmanın zaruri olduğunu söyledi. İran'ın bildirdiğine göre Sergey Lavrov dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Filistin başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada Filistin meselesi Batı Asya ve Kuzey Afrika'daki tüm meselelerde ciddi bir etkiye sahip olmaya devam ediyor dedi. Rusya Dışişleri Bakanı, Batı Asya barış sürecini sürdürmenin ilk adımının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını yeniden teyit etmek olduğunu ekledi. Lavrov daha iyi günler umuduyla Filistin sorununun bir kenara bırakılamayacağını vurguladı. İki ülkenin çözümüne vurgu yapan Rusya Dışişleri Bakanı, UNRWA Filistin Mülteci Yardım ve İstihdam Örgütü'ne ciddi mali destek çağrısına bulunarak, bunun yalnızca Gazze ve Batı Şeria halkı için değil, komşu Arap ülkelerindeki tüm Filistinli mülteciler için gerekli olduğunu söyledi. Lavrov, Filistin sorununu çözmek için 2021 yılında uluslararası bir toplantı yapılmasını öneriyoruz dedi. Beyaz Saray ile ittifak halinde olan Amerika ile Avrupa devletleri, Siyonist rejimin Filistinlilere karşı işlediği suçlar konusunda her zaman sessiz kalmıştır.
Irak ordusuna destek vermek ve NATO Irak misyonunda görev yapmak üzere Türkiye'den 25 askeri personel Irak'a gitti. Türkiye Savunma Bakanlığı konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabına yapılan paylaşımda askeri danışmanlarımız NATO-Irak misyonu kapsamında dost ve kardeş Irak ordusuna destek vermek üzere Bağdat'a gitti. Biri Tuğ General olmak üzere toplam 25 personelimiz NATO-Irak misyonuna görev yapacak denildi. Türkiye'nin bu girişimi, Türkiye'nin Irak topraklarında PKK unsurlarının varlığına karşı mücadele bahanesiyle Irak'ın kuzeyine yönelik operasyonlarının yapıldığı ve bu operasyonlara Irak halkı ve hükümetinin tepkisinin olduğu bir döneme rastlıyor.
Türkiye'de son 24 saatte 180.303 COVID-19 testi yapıldı. 7.103 kişinin testi pozitif çıktı. 134 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1.791 olurken 8.108 kişinin COVID-19 tedavisi karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2.322.511'e yükseldi.
Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom, dünya ahlaki çöküntü felaketinin eşiğinde uyarısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, aşı milliyetçiliğinin yol açabileceği tehlikeye dikkat çekti. Koronavirüs aşılarının yoksul ülkelere eşit şekilde dağıtılması çağrısında bulunan Adhanom, aşı dağılımındaki uçurum büyürse dünyanın feci bir ahlaki başarısının eşiğinde olacağını söyledi. Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de bazı ülkelerin koronavirüs aşısına erişiminde gecikme yaşanması durumunda koronavirüsün mutasyon geçirerek daha ölümcül bir hal alabileceğini söyledi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Müşaviri ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev, Atlantik Konseyi'nde yaptığı konuşmada gelecekteki fırsatlar ve mevcut sorunlar hakkında konuştu. Durumu ağırlaştırılan etkenlerden bahseden Hacıyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yapıcı tutumunu takdir etmediğini ve olayların seyrini değiştirmeyi seçtiğini, Paşinyan'ın çatışmaya barışçı bir çözüm için birlikte ilerlemek yerine işgal altındaki Karabağ'da "Karabağ Ermenistan'ındır, mesele budur" diyerek kışkırtıcı bir açıklama yaptığını, aynı zamanda Amerika ziyareti sırasında Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan'ın yeni askeri konseptlerini, kısaca yeni topraklar için yeni bir savaş şeklinde sunduğunu hatırlattı.
Birleşmiş Milletler Amerikan hükümetini Yemen'e yönelik yaptırımları kaldırmaya çağırdı. Fars Haber Ajansı'na göre Birleşmiş Milletler Sözcüsü dün akşam yaptığı açıklamada milyonlarca Yemenli açlık çekerken ülke ticaretin durmasına tahammül edemez dedi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü ayrıca Amerika'yı Yemen Ensarullah Hareketi'ni terör listesinden çıkarmasını istedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Amerika Başkanı Joe Biden arasında ilk telefon görüşmesi gerçekleşti. Putin'in Amerika'nın yeni başkanı Biden'i tebrik ettiği görüşmede iki liderin ilişkilerin karşılıklı çıkarlara dayalı bir biçimde normalleştirilmesi konusunda hemfikir kaldıkları belirtildi.
Ve son haberimiz, Amerikan medyası dün gece verdiği haberde Washington DC'de konuşlanan Amerikan ulusal muhafızlarının 31 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu. Politico web sitesine göre Amerikan ulusal muhafız komutanı Walker, olası karışıklıklara başa çıkmak için en azından Mart ayı sonuna kadar bu güçlerin şu anda bulunduğu bölgelerde bulunması talimatı verdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz küresel kamuoyunun Yemen'i destekleme günü etrafında. ...25 Ocak günü Uluslararası Yemen'i savunma günüdür. Bu çerçevede Yemen ve bazı ülkelerde Suudi koalisyonunun bu ülkeye karşı savaşının kınanması amacıyla geniş çaplı gösteriler düzenlendi. Bilindiği üzere Yemen, Arap dünyasının en yoksul ülkesi. Geniş çaplı yoksulluk, Ali Abdullah Salih'in Yemen'deki 30 yılı aşkın yönetiminin mirasıdır. 2011 yılında Ali Abdullah Salih'in diktatör rejimine karşı halkın ayaklanmasıyla bu ülke pratikte iflas etmiş ve başarısız bir ülke durumundaydı. halkın Abdullah Salih yönetimine karşı ayaklanmasının hedefi, halkın yaşam düzeyini artırma bağlamında halk destekli bir hükümetin kurulmasıydı. Ancak Suudi rejimi ve birkaç Arap ülkenin, Amerika ve bazı Avrupalı devletlerin müdahaleleri Yemen gelişmelerinin yönünü değiştirdi ve dış güçler tarafından yönetilme ve yönlendirilme mecrasına girdi. Bu açık müdahaleleri sonucu Ali Abdullah Salih'in 20 yılı aşkın yardımcısı olan Mansur Hadi tek adaylı 2012 seçimleriyle iktidara geldi. Mansur Hadi'nin başarısızlığı ve zayıf performansı ile Yemen halkının ikinci kıyamı 2014 yaz aylarında şekillendi ve Mansur Hadi'nin ülkeden kaçmasına ve nihayetinde de Suudi Arabistan'ın Arap dünyasının ve Batı Asya'nın en fakir ülkesine saldırmasına yol açtı. Bu saldırı sonucu 100 bin ölü, yüz binlerce yaralı, yaklaşık 4 milyon mülteci, kentsel altyapının %85'inin tahrip edilmesi ve Yemen halkının yaşam şirazesinin yok olmasıdır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'in son 20 yılda dünya düzenindeki en büyük insani felaketiyle karşı karşıya olduğunu açıkça dile getirdi. Bu durum iki faktörün sonucuydu. 2011'deki Arap-Batı müdahalesi ve 2015'ten beri Suudi koalisyonunun dayattığı savaş. Bu bağlamda 25 Ocak Uluslararası Yemen'in Savunma Günü olarak belirlendi. 25 Ocak 2021'deki gösteriler farklı ülke halklarının Yemen halkına verdiği desteği ve Suudi koalisyonunun dayattığı savaşın kınandığını gösterdi. Bunun yanı sıra Yemen'in farklı bölgelerinde halkın geniş katılımıyla düzenlenen gösterilerde Yemen'in bağımsızlığına ve birliğine vurgu yapıldı. 25 Ocak günü Yemen'de ve diğer ülkelerdeki yürüyüşün önemli mesajı, dünya kamuoyunun Ali Suud'un Yemen'e karşı kıtlık, hastalık, gıda güvensizliği ve yıkım dahil suçlarını gördüğüne vurgu yapmasıdır. Batılı güçler ve özellikle Amerika bu tür suçlarda tabii ki Suudi Arabistan'a arka çıkmıştır. Aslında pazartesi günkü yürüyüş ve atılan sloganlar Joe Biden liderliğindeki yeni Amerikan yönetimine bir mesajdır. Göstericiler bir yandan eski Amerikan Başkanı Trump'ın Ali Suud rejimine kayıtsız şartsız desteğine son vermesini, diğer yandan da savaş, cinayet ve Yemen kuşatmasına son vermek için Arabistan'a baskı uygulanmasını istediler. Yeni Amerikan yönetimi kesinlikle Ali Suud'un Yemen'e karşı işlediği suçların farkında. Bu bağlamda Amerikan Hazine Bakanlığı, Trump yönetiminin son iş gününde Yemen'de Ensarullah hareketine aldığı yaptırım kararını bir ay süreyle askıya aldı. Protestocuların taleplerine dile getirilen bu taleple ilgili Amerikan hükümetinin Yemen savaşıyla ilgili yaklaşımında olumlu bir değişikliğin oluşmasında olumlu bir işareti olabilir. Yemenli olan ve olmayan protestocular Suudi Arabistan'ın savaşında Ensarullah'a destek verirken Amerika'nın Ensarullah hareketini terör listesine alması ve yaptırım uygulanmasını kınadılar.
Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Avrupa Birliği'nin Guaido'yu resmen tanımaktan geri adım atması konusunda. Amerika'nın Venezuela'ya karşı hasmane siyasetleri, Trump hükümetinin Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'yu devirmekteki çabalarının sonuçsuz kalması ve de Amerika'da son siyasi gelişmelerinden sonra Avrupa Birliği de bundan sonra Venezuela muhalefet kanadı lideri Juan Guaido'yu Venezuela geçici cumhurbaşkanı olarak tanımadığını açıkladı. Trump döneminde Amerika, solcu Venezuela hükümeti ve başında bulunan Nicolas Maduro'yu devirmek için elinden geleni yaptı. Bu doğrultuda Amerika yanlısı Juan Guaido'yu muhalefet kanadı lideri olarak belirginleştirmeye ve hükümet başına getirmeye çalıştı. Öyle ki resmi olarak Juan Guaido'yu Venezuela Cumhurbaşkanı olarak tanıdığını açıkladı. Ve Avrupa Birliği dahil ortaklarından da onu Venezuela Cumhurbaşkanı olarak tanımalarını istedi. Amerika bu doğrultuda Guaido'yu siyasi ve mali olarak desteklemek politikasını Venezuela'ya karşı dış siyasetinin ekseni olarak belirledi. Bu doğrultuda Avrupa Birliği de Amerika'nın bu siyasetlere ayak uydurmaya başladı. Avrupalı ülkeler bu çerçevede Venezuela'ya yaptırımlar uygulayıp Juan Guaido'yu desteklemeye başladılar. Avrupa Birliği de tıpkı Amerika gibi ticaret, silah satışı ve siyasi makamlar ziyaretleri alanında yaptırımlar uygulamaya başladı. Gerçekte Trump ve Avrupalı makamlar Guaido'nun Amerika'nın Venezuela'nın ekonomi, tıp ve ilaç sektörüne yönelik baskılarını yardımıyla solcu hükümeti ve başında bulunan Nicolas Maduro'yu devireceğini umut ederek Guaido'nun iktidarın başına geleceğini zannediyorlardı. Amerika'nın ağır yaptırımları son aylarda koronavirüs pandemisi döneminde bile devam ederken Venezuela'nın ilaç ve tedavi sektörünü önemli oranda olumsuz yönde etkiledi. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ise batılı devletler ve Amerika'nın bu alandaki gelişimlerini sert bir şekilde eleştirerek bu ülkelerin Venezuela'nın mali kaynaklarını kapatarak ülkenin koronavirüs aşısına erişimine engel olduklarını belirtti. Geçtiğimiz 4 yıl içinde yapılan çeşitli gelişmeler, Guaido'nun bu ülkenin halkı arasında sevilmediğini ve iktidarda yeri olmadığını göstermiş olsa da Venezuela'da 6 Aralık 2020 parlamento seçimleri her iki taraf için de zor bir sınavdı. Bu seçimdeki zafer Guaido'nun geleceğini ve onu halk tarafından kabullenmediğini açıkça ortaya çıkardı. Özellikle de Venezuela Cumhurbaşkanı muhalefet kazanırsa istifa edeceğini açıkladığından sonra bu durum çok hassas bir seviyeye geldi. Bu önemli seçimde Maduro'nun partisi mecliste ezici çoğunlukta sandalye kazandı. Guaido ve destekçileri seçimlere hile karıştığını iddia etseler de yabancı gözlemcilerin varlığı ve seçim sürecinin şeffaflığı bu komploların etkisiz hale gelmesine sebep oldu. Siyasi gözlemciler ve uzmanlardan Gloria Lariva ise bu hususta şöyle diyor. Amerika, bu Latin Amerika ülkesinin tüm olumlu başarılarını inkar ederek tüm enerjisini muhalefeti kışkırtmaya adeta vakfetti ve muhalefetin ne yapması gerektiğini belirtiyor ve sağcı grupları da kendisinin emirlerine harfiyen uymasını istedi. Sonunda yeni parlamento, çoğunluk Maduro'dan yana olacak şekilde kuruldu. Bu da seçim sonuçlarından memnun olmayan Guaido taraftarlarının bariz geri adım atmasına ve tutumlarında temkinli davranmasına sebep oldu. Amerika seçimleri ve Maduro'yu devirmeye kendini adayan Donald Trump'ın yenilgisi, Trump'ın Avrupalı müttefiklerini Venezuela'ya karşı düşmanca politikalarını yeniden gözden geçirmeye sevk eden bir diğer tetikleyici unsur oldu. Avrupa Birliği yetkilileri şimdi Venezuela ile siyasi ilişkilerinde yeni bir dönem başlatmak için Venezuela karşıtı politikalarını yeniden gözden geçiriyor gibi görünüyor. Avrupa Birliği'nin Juan Guaido'yu Venezuela'nın başkanı olarak tanımaktan geri adım atması da bu çerçevede değerlendirilmelidir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Behmen 1399, Hicri Kameri 13 Cemadüssani 1442 ve Miladi 27 Ocak 2021 Çarşamba. Müzik. Meşhur bir rivayete göre 1375 yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Cemadüssani 64'te İmam Ali Aleyhisselam'ın eşi ve Hazreti Ebu'l-Fazlul Abbas Aleyhisselam'ın değerli annesi Ümmülbenin vefat etti. Bu değerli kadın İmam Ali Aleyhisselam'dan Abbas, Cafer, Abdullah ve Osman adlı 4 evlat dünyaya getirdi ve oğulların annesi anlamında olan Ümmülbenin olarak tanındı. Bu değerli kadının her 4 evladı kanlı Kerbela olayında şehit düştüler ve o bu musibet karşısında sabretti. Ümmülbenin Aşura hadisesinin 3 yıl sonra yani Hicri Kameri 61'de Medine kentinde vefat etti ve bu kentte toprağa verildi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Behmen 1357'de Şah rejiminin satılmış başbakanı Şapur Bahtiyar hükümetinin İmam Hümeyni'nin İran'a geri dönmesini engellemesi üzerine din alimlerinden bir grup Tahran Üniversitesi önünde oturma eylemi düzenledi ve bu oturma eyleminin son bulmasının tek şartının İmam Hümeyni'nin İran'a geri dönmesi olduğunu bildirdi. Bu olay İslam İnkılabı tarihinde kader belirleyici girişimlerden biriydi. Zira o hassas günlerde Bahtiyar hükümeti Amerika'nın yoğun destekleriyle bir yandan İmam Hümeyni'nin İran'a gelmesini engellemek, diğer yandan çeşitli entrikalarla İran milleti arasında tefrika ve ihtilaf çıkarmak peşinde idi. Bu olay Şapur Bahtiyar hükümetinin Şom planlarının etkisizleşmesine neden oldu. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Behmen 1357 yılında Pehlevi rejiminin son dönem başbakanı Şapur Bahtiyar, İran İslam Cumhuriyeti lideri İmam Hümeyni ile görüşmek için Paris'e gideceğini bildirdi. Bahtiyar'ın bu hilesi karşısında İmam Hümeyni onunla görüşmeyi reddederek Şapur Bahtiyar'ı bir başbakan sıfatıyla kabul edeceğim yolunda çıkan haberler temelden gerçek dışıdır. Bahtiyar mevcut makamından istifa etmediği sürece onu kabul etmeyeceğim diye önemli bir mesaj yayınlayarak Bahtiyar'la görüşmedi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Behmen 1357'de Şahlık rejiminin son başbakanı Şapur Bahtiyar'ın emriyle ordudaki saraya bağlı piyonlar Tahran'da toplu katliama kalkıştı. Bugün ülke genelinde meydana gelen kanlı çatışmalarda ve protesto gösterilerinde onlarca insan şehit düştü veya yaralandı. Tahran halkı Tahran Üniversitesi Camii'nde toplanan din adamlarına katılmak için üniversiteye doğru hareket ederken güvenlik güçlerince saldırıya uğradı. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Behmen 1358'de edip ve bilim adamı Üstad Muhammed Ferahati vefat etti. Sekiz yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Behmen 1391'de İran uzay araştırmalarının devamında ilk canlı hayvanı füzeyle uzaya fırlattı. Bu canlı hayvan maymun olup sağlıklı bir şekilde yerküreye döndü. Bu başarılı deneme aslında İran'ın uzay ile ilgili kaydettiği ilerlemeleri, Amerika ve müttefiklerinin İran'a karşı acımasız yaptırımlarının en had safhaya ulaştığı bir sırada gözler önüne serildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Ve Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Star.
Kritik temas sonrası Avrupa Birliği'nden çarpıcı Türkiye mesajı, olumlu ivme sürecek.
Cumhuriyet.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tek adamcağız yanıtı, yol arkadaşı arıyor.
Milli Gazete.
Orhan Uğuroğlu, Süleyman Soylu'nun hedefi Bahçeli'nin koltuğu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Bursalı 25 Ocak tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde 2023'e giderken hedef CHP'yi dağıtmak başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. CHP'nin iç işlerine müdahale edici yazılardan kaçınırım. Bu partinin kurultaylarının, yönetim kurullarının ve üyelerinin meselesidir. Şüphesiz politika önerilerine gelince iş değişir. Bunu pek çok kez dolaylı veya dolaysız yaptım. CHP'den bir parti doğuyor. Bunu daha ilk zamanda İnce'nin partileşme adımı olarak nitelendirmiştim. Gelişmeler o yönde hızlandı. Bir iki milletvekillerinin de partiye katılacağı giderek netlik kazanıyor. CHP içinde Kılıçdaroğlu yönetiminden memnun olmayan kesimler de var. Fakat onlar kurultayda liderlik hesabı yapıyorlar. Doğal ve normal diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bütün bunlara bakarak Kılıçdaroğlu keşke herkesi parti şemsiyesi altında tutabilse diyenler var. İyi niyeti paylaşmamak mümkün değil ama artık liderlik zamanı gelmiş insanları partiye lider olamadıklarında orada tutmanın mümkün olmayacağı ve kendi partisini kurmaya yöneleceği de kesin bir siyasi olgudur. Muharrem İnce uzun zamandır liderliği gelmiş bir politikacıdır mesela. Onu başkan yapmazsanız partide tutamazsınız. Son 3,5 yıllık partideki siyasi kariyerini incelediğinizde bunu net görürsünüz. Kendi kendine veya kendini sevenlerce şimdi değilse ne zaman sorusunun yanıtı artık şimdi bu an olarak verilmiştir. Partiyi kurmamaları için çok olağan dışı bir olay olmalı. CHP yönetimini başarısız olarak görenler şüphesiz var. Ben de keşke şöyle şöyle politikalarda izlense derim. İşim analizin bir adım ötesinde. Türkiye'nin genel politik iktidar mücadelesi için iktidarın ve muhalefetin izlediği politikalar üzerine de yorumlarda bulunmaktır. Ama sürekli olarak Kılıçdaroğlu yönetimine muhalefet de vardır. Özellikle 10 kezdir seçim kazanamamış lider tezini işleyen, yönetimi aşağılamaya yönelik saray politikası CHP saflarında da taraftar bulmuştur. Politikada esas geçerli olanın ise muhalefetin kazanmasından çok iktidarın seçimi kaybetmesi söz konusu olabilir. Biçimindeki İngiliz kavrayışına daha yakınım. Nitekim bunun net doğrulamasını İstanbul yerel seçimlerinde gördük. İstanbul'u çok az farkla kaybettikten sonra tekrar ettirilen seçimleri AKP'nin bu kez 1 milyon oyla kaybetmesi derslerle doludur. Saray başının ilk en büyük yenilgisidir. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı da ancak destekle kazanmış olmasıdır.
Mustafa Karaalioğlu 25 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde iktidar belediyelere muhalefette neden başarısız başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İşler yolunda giderken mükemmel hatta dahiyane görünen siyaset tarzı kriz zamanlarında çaresizleşebiliyor. Siyasi akıl eseri olduğu varsayılan hamlelerin birdenbire sıradanlaştığı ve küçümsenen rakiplere altın tepsi içinde sunulan avantajlara dönüştüğü görülüyor. 2019 yerel seçimleri öncesinde CHP'nin oyun planını bozmamayan, bir hışımla bozmaya çalışırken ona destek veren siyasi dil ve tavır bunun göstergesiydi. Devamında benzersiz bir siyasi Hatay'la İstanbul seçimlerini iptal ettirerek Haziran'da yavşanan yenilgi tablosuna mahkum olmakta, kriz zamanlarında siyasi hamle yapabilme kapasitesi üzerinde büyük bir soru işareti yarattı, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Hiçbir şey olmasa da kesin bir şey oldu vecizesi bu çaresizliğin sloganı oldu. Sözün sahibi aslında o güne kadar hayranlık duyulan siyasi akla güvenerek seçimin sonucunun mutlaka AK Parti lehine değişebileceği garantisini umut ediyordu. Mutlaka bir şey olmalıydı. Heyhat, bir şey olmadı. Sonuç değişmedi. Hatta daha kötüsü oldu. AK Parti 17 senedir ard arda seçim başarılarıyla bilek bükerek geldiği 2019 Mart yerel seçimlerine kadar siyasi hamlelerindeki becerisini tartışılmaz bir siyasi hareketti. Seçimin hemen ardından da parti olarak hem de bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimde verilen mesajı alacağı ve dilde, üslupta, politikada değişime gideceği düşünülüyordu. Bu da olmadı ve Cumhurbaşkanı kendisini zirvede tutan iş yapma biçimine ve politik üsluba sadakatten vazgeçmedi. Mart seçimini iptal etmekle benzeşen kararları almaya devam etti. Erdoğan ve AK Parti ve de sahip oldukları iktidar, belediyelerde CHP'ye iş yaptırmamak adına bütün imkanları seferber etti, etmeye devam ediyor. İktidardaki AK Parti yerelde iktidar olan CHP'nin muhalefeti olarak eş zamanlı ikinci bir mesaiyi sürdürüyor. Özellikle de siyasi ve icraî öneminden dolayı İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik engelleyici hamleler bitmiyor. Ne var ki bu iyi bir fikir değildir ve uyguladıkları politika iyi gitmemektedir. Muktedir, güçlü, her şeyi bilen ve siyasetten akıl dolu olduğu varsayılan iktidarın yerel seçimlerdeki kayıp karşısında düştüğü durum ve bununla baş edebilmek için kullanmayı denediği yöntemler kendisine atfedilen bu özelliklerle uyuşmuyor. İktidarın İmamoğlu ile imtihanı AK Parti'nin ve Erdoğan'ın siyasal becerisini sorgulatacak boyutta başarısız gelişiyor. Son hamle bilindiği gibi belediyelerin borç yapılandırma ve kamuya olan diğer borçları için genel bütçe gelirlerinden aldıkları payların kesinti oranlarının yükseltilmesidir. Böylelikle vergi gelirlerinde %40 kesinti yapılan belediyeler için ilave %10, %25 kesinti yapılan belediyeler için ilave %25 kesinti uygulanacak. Bugüne kadar hiç akla gelmeyen bu karardan en çok etkilenecek gayet tabii ki CHP'li büyükşehir belediyeleri olacak. Baştan beri belediyenin ulaşımla ilgili karar yetkilerinden üreteceği ekmeğe, salgın için yardım toplamaktan Galata Kulesi'ni almaya, bağlı tesisleri ilçelere aktarmaktan büyük şehrin otopark yetkilerine kadar akla gelen her hamleyi yapmaktan geri durmayan iktidar böyle yöntemlerle CHP'yi yerelden başarısız kılmayı hedefliyor ama işe yaramaz. Nasıl ki yıkıcı, engelleyici muhalefet senelerce muhalefetin işine yaramamış ve AK Parti'yi büyütmüşse de şimdi CHP'yi büyütür. İktidar gücünü kullanarak baskı yapmak, engellemek, kısıtlamak ve belediyelerin elini kolunu bağlamak fayda sağlamaz. İktidar rekabet yapar, muhalefet yapmaz. Kural dinlemeyip illa yapacaksa da böyle muhalefet olmaz. Millete ulaşacak hizmete mani olan siyasetten yapana fayda çıkmaz.
Mehmet Kara 25 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde "Vekillerimiz tatilden dönüyor" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 2021 yılı bütçesinden hemen sonra tartışmalı torba kanunu çıkartıp 26 Aralık'ta bir aylık tatile giren meclis yarın yeniden çalışmalarına başlayacak. Günlerce ve saatlerce süren bütçe görüşmeleri devam ederken komisyon üyelerinin dahi haberi olmadan adeta yangından mal kaçırır gibi kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun adlı düzenleme komisyonuna getirilmiş 6 maddelik kanun teklifi torba kanun halinde içine de 7 ayrı kanunda değişikliğe gidilecek şekilde 43 madde daha ilave edilmişti diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yıldırım hızıyla meclisten geçirilen kitle imha silahlarının yayılmasını önleme yasası adlı kanunun içine konulan maddeler ile İçişleri Bakanlığı'na terör şüphesi halinde derneklere kayyım atama, hesaplarını dondurma gibi yetkiler verilmişti. Netameli ve tartışmalı kanunların hep dönem sonu ya da tatil öncesinde çıkarılmasını bir gelenek haline getiren hükümet, tartışmalı kanunları çıkartalım bir aylık sürede unutulur düşüncesiyle yapıyordu. Beklenildiği gibi de oldu. Bunca tartışma arasında bu süre içerisinde başörtüsü, darbe, siyasetçilere ve gazeteciler saldırılar derken bu tartışmalı düzenleme de unutulup gitti. CHP bu kanunu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıklamıştı. Şu ana kadar çalışmalar devam ediyor olmalı ki henüz bu yola da başvurulmadı. Türkiye'nin ekonomi, eğitim, sağlık ve adalet başta olmak üzere birçok çare bulunması gereken sorunu var. İşsizlik, kapanan iş yerleri, hayat pahalılığı gibi konular ülkenin birinci gündemi. Meclisin açılmasıyla birlikte bu sorunlara ne gibi çözümler üretilecek hep beraber göreceğiz. 2,5 yılını dolduran Türk tipi partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi meclisin açılmasıyla birlikte tartışılacak konuların başında geliyor. Hükümet kanadında Cumhurbaşkanlığında sistemin yürümeyen aksayan yönleriyle ilgili rehabilite çalışmaları devam ederken muhalefet partileri de iyileştirilmiş, demokratikleştirilmiş parlamenter sisteme geçirmesiyle ilgili sesini daha çok çıkartmaya başlayacak. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerbela şehitlerinin anası Ümmül Benin.
Zamanın geçmesi hiçbir zaman üzerine toz konmuş anıları unutturmaz. Nice adlar ve yadlar vardır. Bu geniş gök mavisi altında kaybolmuştur. Ama öyle bir ad var ki tüm acılarına rağmen gökyüzünün zirvesinde duruyor. Bu ad İmam Ali Aleyhisselam'ın eşi ve Hazreti Abbas'ın annesi Ümmül Benin'dir.
13 Cemadül Sani vefakar bir eş ve mehriban bir annenin hüzünlü vefatının yıldönümüdür. Bu kadın ahlaki faziletlerin, insani erdemlerin, iman gücü, sabır, basiret, bilgelik, nutuk ve şairlikte Müslüman kadınların örnek aldığı bir kadındı.
Bu büyük kadının adı Fatıma ve künyesi Ümmül Benin'dir. Babasının adı Hizam ve annesinin adı Semmame idi. Ümmül Benin'in veladeti hicretten yaklaşık 5 yıl önce tahmin ediliyor. Hanedanı ise şecaat, kerem, ahlak, sanat ve sosyal mevki bakımından Kureyş'ten sonra Arap aşiretlerinin başında yer alıyordu.
13. yüzyılın büyük fakihi, edip ve tezkere yazarı Allame Seyyid Muhsin Emin şöyle yazıyor. Ümmül Benin hoş beyanlı bir şair, asil ve cesur bir ailedendi. Ümmül Benin ailesi hakkında Arap dünyasının büyük soy bilgini Akil İbni Ebu Talib bu kadın hakkında İmam Ali aleyhisselama şöyle arz etti. Arapların arasında atalarından daha cesur ve daha kahramanı bulunmaz.
Hazreti Fatıma şehit düştükten sonra İmam Ali aleyhisselam kardeşi ve Kureyş'in büyük soy bilginlerinden biri olan Akil'den kendisi için yiğit bir hanedana mensup olan bir eş seçmesini istedi. Akil ise Kelab oğulları hanedanından olan Fatıma Kelabiye'yi şecaatte eşsiz olan biri olarak kendisine tanıttı. İmam Aleyhisselam bu seçimi beğendi ve Akil'i Ümmül Benin'in babasına yolladı. Ümmül Benin'in babası Hizam çok konuksever bir insandı ve Akil'i büyük bir saygıyla karşılayarak ağırladı ve önünde kurban kesti.
O dönemde Arapların geleneği gelen misafiri 3 gün ağırlamak ve 3. günün sonunda hacetini sormak ve gelir sebebini öğrenmekti. Medine'nin dışında yaşayan Ümmül Benin ailesi de aynı geleneği yerine getirdi. Ve 4. gün büyük saygı ve edeple Akil'e geliş sebebini sordu. Akil şöyle dedi, kızın Fatıma'yı Ali bin Ebu Talib için istemeye geldim. Böyle bir taleple karşılaşacağını asla ummayan Hizam çok şaşırdı ve ardından büyük bir sadakat ve samimiyetle şöyle dedi, gerçekten ne şerefli ve azametli bir hanedansınız. Fakat ey Akil, Ali bin Ebu Talib'in şanı bedevi bir kadın düzeyinde değildir.
Akil bu sözlerin üzerine şöyle dedi. Ali aleyhisselam senin söylediğinden haberdardır ama buna rağmen kızınla evlenmek istiyor. Ümmül Benin'in babası ne diyeceğini şaşırdı ve bu yüzden Akil'den mühlet istedi ve konuyu kızın annesi Semame binti Süleyle ve kızın kendisine sorması gerektiğini belirterek şöyle dedi. Kadınlar kızlarının ruh halini daha iyi anlar ve onların maslahatını daha iyi bilir.
Ümmül Benin'in babası eşinin yanına giderek Hazreti Ali aleyhisselamın izdivaç önerisini eşine iletti ve şöyle dedi.
Thank you.